Ayrım 1.
Sayfa 778. Olmasın varsın, gene gidin. Unutmayın ki size karşı kaba davrandığının bilincine ilk kez varıyor. Gelmezse hayatım boyunca mutsuz olacağım diyor. Duyuyor musunuz? 20 yıl kürek cezası yiyen bir insan mutlu olmaktan söz ediyor. Acı değil mi bu? Alyosha sesini yükseltmişti. Düşünün ki haksız yere mahvolan bir insanı ziyaret edeceksiniz. Elleri temizdir, kana bulamamıştır onları. Gelecekteki sayısız acının hatırı için ziyaret edin onu. Gidin, karanlığa yolcu edin. Kapının eşiğinde durup sadece, zorunlusunuz bunu yapmaya, zorunlusunuz. Alyosha, zorunlusunuz sözcüğünün üzerine var gücüyle basmıştı. Katya inler gibi, zorunluyum ama elimde değil dedi. Yüzüme bakacak. Elimde değil, yapamam. Göz göze gelmelisiniz. Şu anda kararınızı vermezseniz ömrünüzün sonuna dek ne yapacaksınız? Ömrümce acı çekerim daha iyi. Gitmelisiniz, zorunlusunuz gitmeye. Peki ama niçin bugün, şimdi? Hastayı yalnız bırakamam. Bir dakika için bırakabilirsiniz, çok sürmeyecek nasıl olsa. Gelmezseniz geceye varmadan hummaya tutulacak. Size yalan söyleyecek değilim, acıyın ona. Katya sitem dolu, acıklı bir sesle, acınacak biri varsa o da benim dedi. Ağlamaya başlamıştı. Onun ağladığını gören Alyosha, demek geliyorsunuz dedi. Gidip biraz sonra geleceğinizi söyleyeyim kendisine. Katya ürkek, hayır hayır sakın söylemeyin diye haykırdı. Geleceğim ama siz gene söylemeyin ona. Çünkü olur ki kapıdan dönerim. Henüz bilmiyorum ne yapacağımı. Sesi kısıldı, güçlükle soluyordu. Alyosha gitmek için kalktı. Katya yüzü gene bembeyaz, sakin. Ya bir gören olursa diye sordu. Hemen gelmenizi de bunun için istiyorum zaten. Hiç kimse görmeyecek, bundan emin olabilirsiniz. Bekleyeceğiz. Alyosha çıktı. 2. Yalan bir an için gerçek oldu. Aceleyle Mitya'nın yatmakta olduğu hastaneye gidiyordu. Davanın karara bağlanmasından 2 gün sonra sinirleri bozulduğu, ateşi çıktığı için kent hastanesinin cezalılar bölümüne yatırılmıştı. Ne var ki Doktor Varvinsky, Alyosha'nın ve daha birçoklarının, Hohlakova'nın, Lize'nin ve benzeri araya girmesiyle Mitya'yı cezalıların yanına değil ayrı bir odaya, daha önce Smerdyakov'un yattığı küçük odaya almıştı. Koridorun ucunda bir nöbetçi beklediği, odanın penceresinde de demir parmaklık olduğu için yaptığı bu usulsüzlük pek huzursuz etmiyordu Doktor Varvinsky'yi. İyi yürekli, halden anlar bir gençti. Mitya gibi bir insanın birden katillerin, hırsızların arasına girmesinin pek zor olacağını, buna yavaş yavaş alışmasının gerektiğini kabul ediyordu. Akrabalarının, tanıdıklarının Mitya'yı ziyarete gelmelerine, doktor da, cezaevi müdürü de, hatta emniyet amiri hep gizli olarak izin vermişlerdi. Ama yalnız Alyosha ile Grushenka geliyorlardı onu görmeye. Rakitin de 2 kez görüşmek istemiş ama Mitya, Varvinsky'ye onu içeri almamasını ısrarla söylemişti. Alyosha, ağabeyini hastane sabahlığıyla yatağında oturur buldu. Biraz ateşi vardı. Başı sirkeli suya batırılmış bir havluyla sarılıydı. Boş bakışını Alyosha'ya doğrulttu. Ama gene de bir an anlaşılmaz bir korku anlatımı belirdi bakışında. Duruşma gününden bu yana müthiş dalgındı. Bazen derin, ona acı veren düşüncelere dalmış gibi, yarım saat hiç konuşmadığı, yanında bulunanı bile unuttuğu oluyordu. Bu dalgınlığı geçince birden konuşmaya başlıyor ama o anda onu ilgilendirmesi gerekenden bambaşka şeylerden söz ediyordu. Bazen derin bir acı okunan bakışlarını kardeşine dikiyordu. Grushenka'nın yanında, Alyosha'nın yanında olduğundan daha bir rahattı sanki. Gerçi pek konuşmuyordu onunla ama içeri girer girmez yüzü bir sevinçle aydınlanıyordu. Alyosha hiçbir şey söylemeden yanına oturdu. O sabah Alyosha'yı büyük bir heyecan içinde bekliyordu ama bir şey sormaya cesareti yoktu. Katya'nın onu görmeye razı olmasının anlamsız olduğunu düşünüyor, aynı zamanda da gelmemesinin olanaksız olduğunu hissediyordu. Onun duygusunu anlamıştı Alyosha. Mitya sinirli bir sesle, ''Trifon Boris'i çanının altını üstüne getirmiş diyorlar.'' dedi. Döşeme tahtalarını tek tek söküyor, duvarlardaki çatlak yerleri yarıp içine bakıyormuş. Define arıyormuş. Savcının oraya sakladığımı söylediği 1500 rubleyi bulacakmış aklı sıra. Köye varır varmaz işe koyulmuş diyorlar. Arasın bakalım namussuz. Buranın bekçisi anlattı. Mokroyeli'ymiş. Alyosha, beni dinle abi dedi. Gelecek. Ama ne zaman bilmiyorum. Belki birkaç güne kadar, belki de bugün. Günü belli değil ama kesin gelecek. Mitya ürperdi, bir şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Haber müthiş etkilemişti onu. Katya'nın ne söylediğini ayrıntılarıyla öğrenmeyi çok istediği belliydi. Ama sormaya korkuyordu. Katya'nın sert, küçümser bir sözü o anda bıçak gibi saplanırdı yüreğine. Ayrıca kaçman konusunda vicdanının rahat olmasını söylememi tembihledi. İvan o zamana kadar iyileşmezse bu işi o düzenleyecek. Mitya dalgın, daha önce de söylemiştim bunu bana dedi. Sen de Grushenka'ya anlattın. Evet, bu sabah gelmeyecek. Mitya ürkek ürkek kardeşine bakıyordu. Akşama gelecek. Dün bu işle Katya'nın uğraştığını söyledim, sesini çıkarmadı, dudak büktü. Yalnızca olsun varsın diye mırıldandı. İşin öneminin farkında. Başka bir şey söyleyemedim. Katya'nın artık beni değil İvan'ı sevdiğini anladı sonunda. Alyosha kendini tutamadı. Öyle mi diye sordu. Belki de öyle değildir. Bu sabah gelmeyeceğini kesinlikle biliyorum. Bir iş verdim ona. Sana bir şey söyleyeyim mi Alyosha? İvan hepimizden üstün doğrusu. Bizlerin değil onun yaşaması gerek. Hastalığını atlatacaktır. Düşün ki Katya da pek endişe ettiği, korktuğu halde iyileşeceğinden hiç kuşkusu yok. Öyleyse öleceğini anladı. İyileşeceğinden kuşkusu olmaması korkudandır. Alyosha endişeli bir sesle, ''Abimin yapısı sağlamdır.'' dedi. ''İyileşeceğine ben de inanıyorum.'' ''Evet, iyileşecektir.'' Ama Katya öleceğine inanıyor. Çok üzgün. Bir süre sustu. Son derece önemli bir düşünce acı veriyordu Mitya'ya. Birden titrek, ağlamaklı bir sesle, ''Alyosha'' dedi, ''Grushenka'yı çok seviyorum.'' Alyosha kaptı sözü ağzından. ''Yanına, oraya gelmesine izin vermeyecekler ama.'' Mitya birden tuhaflaşan, incelen sesiyle, ''Bak bir de ne söylemek istiyordum sana Alyosha'' dedi. ''Yolda ya da orada dövmeye kalkışırlarsa beni, bunu yapanı öldürürüm, sonra da kurşuna dizerler beni.'' ''20 yıl ha? Daha burada sen demeye başladılar. Nübetçiler sen diyorlar bana. Bu gece hep düşündüm, karar verdim, hazır değilim henüz. Gücüm yetmeyecek buna. Kaside söylemeyi düşünüyordum. Oysa nöbetçilerin sen demesine dayanamıyorum daha. Grusha için her şeye katlanabilirim, her şeye. Dayaktan başka her şeye. Ama oraya bırakmıyorlar onu.'' Alyosha sessiz gülümsedi. ''Beni dinle abi,'' dedi. ''Bu konuda düşüncemi ilk ve son olarak açacağım sana. Yalan söylemeyeceğimi bilirsin. Dinle. Hem hazır değilsin, hem de bu çile sana göre değil. Dahası var. Senin hazır olmayan bir insan için böylesine yüce bir çile gereksizdir de. Babamı öldürmüş olsaydın hakkın olan çileyi reddettiğin için üzülürdüm. Ama suçsuzsun, bu çile de senin için çok fazladır. Çekeceğin acılarla bambaşka bir insan olmak istiyordun. Bence nereye kaçarsan kaç, her zaman her yerde bu yeni insanı düşün yeter sana. Yüce çileyi kabul etmemen, kendini daha bir borçlu hissetmene yarayacak. Bu sürekli duygu doğru yolu bulmakta belki de oraya gitmekten çok yardımcı olacak sana. Çünkü orada dayanamayacak, baş kaldıracak. Belki sonunda borcumu ödedim diyeceksin. Avukatın söylediği doğruydu. Herkes gelemez ağır işe. Benim ne düşündüğüm pek gerekliyse sana söyledim işte. Kaçınca başkalarının, örneğin subayların, erlerin başı belaya girecek olsaydı izin vermezdim. Alyosha gülümsedi sana. Dikkatli hareket edilirse pek önemli bir şey olmayacağını, ufak tefek cezalarla atlatılacağını söylüyor herkes. Konak komutanı aynı şeyi Ivan'a söylemiş. Parayla adam satın almak böyle bir durumda bile iyi değildir elbette. Ama hiç kimseyi suçlayamam bunun için. Çünkü Ivan'la Katya bana söyleselerdi, ben de gider para verirdim adamlara. Doğrusunu söyleyeyim sana. Onun için nasıl hareket edersen et bir şey diyemem. Yalnız şunu bil ki hiçbir zaman kınamayacağım seni. Hem bu konuda seni suçlamam da pek garip olmaz mıydı? Durumu kavradım artık. Mitya yüksek sesle, ama kendi kendimi suçlayacağım ben dedi. Kaçacağım. Daha senin ne düşündüğünü öğrenmeden vermiştim kararımı. Mitya Karamazov kaçmaz mı hiç? Ama bunu yaptığım için suçlayacağım kendimi sonra. Ömrümün sonuna dek günahım için Tanrı'ya dua edeceğim. Cizvit papazları böyle söylüyordu değil mi? Şu anda söylediğiniz gibi. Alyosha sakin gülümsedi. Evet. Mitya içten gülerek yüksek sesle, senin şu her şeyi olduğu gibi söylemek, hiçbir şeyi saklamamak oyuna bayılıyorum. Demek ki Alyoshacığımın cizvit papazları gibi düşündüğü de oluyormuş. Yakaladım. Bunun için öpmeliyim seni. Ha işte şöyle. Şimdi de ruhumun öteki yarısını açıyorum sana, dinle bakalım. Şöyle karar verdim. Kaçsam, hatta cebimde paramla, pasaportumla kaçsam, gittiğim yer Amerika bile olsa, mutluluğa, neşeye değil, gerçekte belki Sibirya'dakinden daha beter bir sürgüne gitmiş olacağım için üzülmeyeceğim gene. İnan ki orası daha beterdir, Alexey, inan. Amerika'dan nefret ediyorum. Diyelim ki Grushenka da yanımda, ama Amerikalı olacak hali var mı onun? Tepeden tırnağa Rus'tur o. Ana yurdunun hasretini çekecek, üzülecek. Ben de benim yüzümden acı çektiğini göreceğim. Suçu ne? Hepsi benden yüksek insanlar bile olsa, oradaki pislerin bana karşı davranışlarına nasıl katlanacağım? Nefret ediyorum Amerika'dan. Bütün Amerikalılar usta makinist ya da başka şey olsalar canları cehenneme. Bana göre, ruhuma göre insanlar değil onlar. Rusya'yı seviyorum Alexey. Bir alçak olsam da Rus tanrısını seviyorum. Geberip giderim orada. Mitya'nın gözleri parlamaya başlamıştı. Sesi ağlamaklıydı. Heyecanını biraz bastırdıktan sonra sürdürdü konuşmasını. Bak sana anlatayım kararımı Alexey, dinle. Grusha ile oraya gideceğiz. Hemen bir yer alıp toprakla uğraşmaya başlayacağız. Yabani ayıların arasında, insanlardan uzak. Nasıl olsa buluruz böyle bir yer. Anlattıklarına göre hala Kızılderililer varmış orada. Gider Mohikanlara en yakın bir yere yerleşiriz. Grusha ile hemen gramer çalışmaya başlarız. Bir yandan gramer, bir yandan iş derken 3 yıl geçer aradan. 3 yılda Amerikalılar gibi konuşmaya başlarız İngilizceyi. O zaman da Amerika serüvenimiz biter. Amerikan yurttaşları olarak burada, Rusya'da alırız soluğu. Korkma, bu kente gelmeyiz. Başka bir yerde, kuzeyde ya da güneyde saklanırız. O zamana dek iyice değişirim. Grushenka'da. Amerika'da doktorlar bir ben falan koydururlar yüzüme, ustalıklarını gösterirler. Olmazsa bir gözümü kör ederim, sakal bırakırım, saçlarım ağrır, Rusya'nın özleminden. Anlayacağın tanıyamazlar beni. Tanırlarsa da tanısınlar, varsın sürsünler, umursamam. Kısmet buymuş derim. Burada da insanlardan uzak bir yerde toprakla uğraşırız. Ömrüm boyunca Amerikalı diye tanıtırım kendimi herkese. Hiç değilse ana yurdumuzda ölürüz. Planım bu işte, kesindir kararım. Hoşuna gitti mi? Alyosha ağabeyine itiraz etmek istemiyordu. Gitti dedi. Mitya bir an sustu, sonra birdenbire nasıl dolap çevirdiler mahkemede diye sordu. Nasıl? Alyosha göğüs geçirdi. Çevirmeseydiler de gene yiyecektin cezayı dedi. Mitya inler gibi bir sesle mırıldandı. Öyle, kentte herkes nefret ediyor benden. Tanrı bağışlasın suçlarını, doğrusu çok acı. Gene bir an sustular. Mitya birden, Alyosha diye haykırdı. Söyle de şimdi öleyim. Gelecek mi gelmeyecek mi söyle. Ne dedi? Nasıl konuştu seninle? Geleceğini söyledi ama bugün mü gelecek bilmiyorum. Onun için de güç doğrusu. Alyosha ürkek ürkek bakıyordu ağabeyinin yüzüne. Güç olmaz mı hiç? Elbette güçtür. Alyosha bu deli edecek beni. Gruşa hep gözlerimin içine bakıyor. Anlıyor elbette. Tanrım, Allah'ım, huzura kavuştur beni. Ne istiyorum? Katya'yı. Ne istediğimin farkında mıyım? Karamazovlara vergi, çirkin arsızlıktan başka bir şey değil bu. Hayır, acı çekmeye yeteneğim yok benim. Bir alçağım ben, hepsi o kadar. İşte geldi diye haykırdı Alyosha. Tam o anda kapının eşiğinde Katya görünmüştü. Tuhaf, şaşkın bir bakışla Mitya'yı süzerek bir an durdu orada. Mitya birden ayağa fırladı. Yüzünü bir korku kaplamış, rengi uçmuştu. Ama hemen ürkek, yalvaran bir gülümseme belirdi dudaklarında, kendinde olmadan kollarını Katya'ya uzattı. Genç kız bunu görünce ona doğru koştu. Kollarından tutup sanki zorla yatağına oturttu, kendi de yanına oturdu. Ellerini avuçlarının içinde var gücüyle sıkıyordu. İkisi de birkaç kez bir şey söyleyecek gibi oldular ama söylemediler, gene sustular, bakışları birbirine perçinlenmiş gibi, sessiz dudaklarında tuhaf bir gülümseme, birbirinin gözlerinin içine bakmayı sürdürdüler. 2 dakika sürdü bu böyle. Mitya sonunda, ''Bağışladın mı beni?'' diye kekeledi. Sonra Alyosha'ya dönüp sevinçten değişmiş bir yüzle, ''Duyuyor musun ne sorduğumu, duyuyor musun?'' diye bağırdı. Katya içinden kopan bir sesle, ''Soylu, yüce bir yüreğin olduğu için seviyordum seni zaten.'' dedi. ''Benim seni değil, senin beni bağışlaman gerek. Bağışlasan da, bağışlamasan da, ömrümün sonuna dek bir sızı olarak kalacaksın ruhumda. Ben de seninkinde.'' Soluk almak için sustu, sonra heyecanlı, telaşlı bir sesle gene başladı. ''Niçin geldim buraya biliyor musun? Ayaklarına kapanmak, ellerini avuçlarımın içinde sıkmak, şöyle işte acıtırcasına. Anımsıyor musun Moskova'da nasıl sıkmıştım? Tanrım, mutluluğum, her şeyim olduğunu, seni çıldırasıya sevdiğimi tekrar söylemek için.'' İnleyerek konuşuyordu sanki Katya, birden dudaklarını Mitya'nın ellerine yapıştırdı. Ağlamaya başlamıştı. Alyosha şaşırmış, sessizce ayakta duruyordu. Hiç beklemediği bir şeydi bu. Katya sürdürüyordu konuşmasını. ''Aşk geçti artık Mitya. Ama aramızda geçenler benim için çok değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutma. Ama varsın olabilecek şey bir an için olsun şimdi.'' Katya dudaklarında acı bir gülümseme, gözlerinde sevinç parıltıları, Mitya'nın gözlerinin içine bakarak mırıldanıyordu. ''Şimdi sen de ben de başkasını seviyoruz ama gene de ömrünün sonuna dek seveceğim seni, sen de beni. Biliyor muydun bunu? Duyuyor musun? Ömrünün sonuna dek sev beni.'' Sesinde sanki gözdağı verir bir titreme vardı. Mitya her sözcüğün sonunda durup soluyarak, ''Seveceğim ve, biliyor musun Katya?'' dedi, ''biliyor musun? 5 gün önce o akşam, hani düştün de dışarı çıkardılar seni. İşte o akşam da seviyordum seni. Ömrümün sonuna dek de seveceğim. Ömrümün sonuna dek.'' Böylece birbirlerine sanki anlamsız, delice, belki de aslında yalan ama bir an için gerçek olan şeyleri mırıldanıp duruyorlar, söylediklerine yürekten inanıyorlardı. Mitya birden, Katya diye haykırdı. ''Babamı benim öldürdüğüme inanıyor musun? Şu anda inanmadığını biliyorum ama o zaman ifade verirken, inandın demek, inandın. O zaman da inanmıyordum, hiçbir zaman da inanmadım. Nefret ediyordum senden o anda, birden zorla inandırdım kendimi. İfade verirken inandırmıştım kendimi, inanıyordum da. Ama kürsüden inince inanmamaya başladım gene. Bilmelisin bunu. Kendimi küçültmeye geldiğimi unuttum.'' Katya'nın sesi, yüzünün anlatımı birden değişmişti. Mitya kendini tutamadı. Çok acı çekiyorsun Katya dedi. Bırak beni gideyim diye fısıldadı Katya. Gene gelirim. Şimdi çok fenayım. Ayağa kalktığı anda bir çığlık atarak geri geri birkaç adım attı. Birden ama sessizce Grushenka girmişti içeri. Hiç kimse beklemiyordu onu. Katya hızlı adımlarla kapıya yürüdü. Tam Grushenka'nın yanından geçerken birden durdu. Yüzü çarşaf gibi bembeyaz, alçak sesle fısıldadı. Bağışlayın beni. Grushenka dik dik gözlerinin içine bakıyordu. Neden sonra zehir dolu bir sesle karşılık verdi. İkimiz de kötüyüz canım, ikimiz de. Birbirimizi bağışlayacak durumumuz mu var? Onu kurtarırsan ölünceye dek duacın olurum. Mitya anlamsız bir sitemle seslendi Grushenka'ya. Bağışlamak istemiyorsun demek. Katya aceleyle, için rahat olsun, kurtaracağım onu sana diye fısıldadı. Koşarak çıktı odadan. Mitya acıklı bir sesle, Grusha sana bağışla dedikten sonra bağışlayamazdın onu zaten değil mi dedi. Alyosha heyecanla bağırdı abine. Mitya sitem etme ona, hakkın yok buna. Grushenka tiksinir gibi, yüreğinden değil kibirli ağzından çıktı bu dedi. Seni kurtarırsa her şeyi bağışlarım. İçinden taşan bir duyguyu bastırmak istiyormuş gibi sustu. Hala toparlayamamıştı kendini. Sonradan anlaşıldı bir şey bilmiyordu. Katya ile karşılaşacağını aklının ucundan geçirmiyordu. Mitya hızla kardeşine döndü. Alyosha koş peşinden. Söyle ona. Ne söylesen acaba? Böyle gitmesin, bırakma. Alyosha, akşam üzeri uğrarım sana diye bağırdı. Katya'nın arkasından koştu. Ancak hastane bahçesinin dışında yetişebildi ona. Hızlı hızlı yürüyordu. Alyosha yanına varınca aceleyle, ''Hayır Alyosha'' diye mırıldandı. ''Bu kadının karşısında küçültemem kendimi. Kendimi sonuna dek küçültmek için bağışlayın beni.'' dedim ona. Bağışlamadı. Katya'nın gözlerinde vahşi bir parıltı belirdi, çatlak bir sesle ekledi. ''Hoşuma gitti bu.'' Alyosha, ''Abim hiç beklemiyordu onu.'' diye mırıldandı. ''Geleceğini sanmıyordu.'' Katya sözünü kesti. Elbette, bırakalım şimdi. Beni dinleyin, şimdi cenaze törenine gelemeyeceğim sizinle. Tabutun üzerine koysunlar diye çiçek yolladım. Sanırım paraları bitmemiştir. Gerekirse söyleyin, bundan böyle de parasız bırakmayacağım onları. Şimdi yalnız bırakın beni, yalvarırım yalnız bırakın. Siz de geç kaldınız, ikinci ayinin çanı çalıyor. Yalvarırım ayrılın yanımdan. 3. İlyushacığın toprağa verilişi. Gerçekten de geç kalmıştı Alyosha. Onu uzun süre beklemişler, hatta çiçeklerle donatılmış güzel tabutu kiliseye onsuz götürmeye karar vermişlerdi. Zavallı İlyushacığın tabutuydu bu. Mitya'nın duruşmasından 2 gün sonra ölmüştü. Evin kapısında İlyusha'nın arkadaşları karşıladılar onu. Hepsi sabırsızlıkla bekliyordu Alyosha'yı. Sonunda gelebildiğine sevinmişlerdi. 12 kişiydiler, hepsi de sırt çantalarıyla, omuzlarında kitap torbalarıyla gelmişlerdi. Alyosha ölürken, ''Babam çok ağlayacak, yanından ayrılmayın.'' demişti onlara. Unutmamışlardı bunu çocuklar. Başlarında Kolya Krasotkin vardı. Alyosha'ya elini uzatıp yüksek sesle, ''Geldiğinize çok sevindim Karamazov.'' dedi. ''Burada durum kötü. İnsanın yüreği parçalanıyor. Snegirev sarhoş değil, bugün hiçbir şey içmediğini kesinlikle biliyoruz ama sarhoş gibi. Böyle şeyler pek dokunmaz bana ama gene de sarsıldım. Karamazov, canınızı sıkmazsam içeri girmeden önce bir şey sormak istiyorum size.'' Alyosha durdu. ''Sor Kolya.'' ''Abiniz suçlu mu suçsuz mu? Babanızı o mu öldürdü, uşak mı? Ne derseniz ona inanacağım. 3 gecedir gözüme uyku girmiyor bu yüzden.'' ''Uşak öldürdü. Abim suçsuzdur.''